Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Maat, Allah'a dönüş.
Kelerinden biri olan Maat'la ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde insanların mahşer çölünde durumu ve hesaplarına bakılması meselesini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde sur'a üfürme ve birinci üflemede tüm yer ve gök ehli olanların ölümü, ardından ikinci üflemede tüm ölülerin kıyamet gününde dirilmelerinden söz ettik. Şimdi de ikinci üflemeden sonra neler yaşanacağını gözden geçirmek istiyoruz.
Sur'a ikinci üflemenin ardından bütün insanlar istisnasız dirilir ve kıyamet arenasında toplanır. O güne toplanma günü adı verilmiştir. Bütün insanlar, yani Hazreti Adem'den kıyamet eşiğinde dünyaya gelen son kişiye kadar burada buluşur. Nitekim Kehf suresinin 47 ve 48. ayetleri şöyle buyuruyor. Düşün o gün ki dağları yerinden götürürüz ve yeryüzünün çırılçıplak olduğunu görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın onları, tüm ölüleri mahşerde toplamış olacağız ve hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarmışlardır. Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde bize geldiniz. Oysa size vaat edilenlerin tahakkuk edeceği bir zaman tayin etmediğimizi sanmıştınız, değil mi?
Demek ki kıyamet gününde bütün mahluklar bir arada toplanır. Çünkü insanın yaptığı her amel bir yandan onun düşünce, niyet, davranış ve kişiliğiyle ilgilidir. Öbür yandan insan sosyal yaşadığından, sürekli geçmişleri ve çağdaşlarının amel ve davranışlarından az çok etkilenir ve aynı şekilde geleceklerin kaderine de etkiler. İnsan bazen uzun yıllar başkalarının hidayete ermesinde veya sapmasında etkili olan bir ameli yerine getirir. Şimdi hesap gününde olan kıyamet gününde bütün insanların amellerinin hesabına bakmak için her insanın hidayete ermesi veya sapmasında etki olan kişilerin bir arada olması ve amellerinin hesabını vermesi gerekir ki bu da ilahi adaletin tecellisidir.
Kıyamet günü zor bir gündür. Bu zorluk o kadar fazladır ki İmam Rıza aleyhisselam hakkında şöyle buyuruyor. Üç gün vardır ki çok korkunçtur. Birincisi bebek dünyaya gelirken. Çünkü ilk kez dünyayı görür ve bu onun için dehşet vericidir. İkincisi insan öldüğü gündür ki berzah alemini görür ve biri de kıyamet günü ve mezardan çıkma günüdür ki insan için bilinmeyen bir durumdur. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde de kıyamet gününe ve zorluklarına işaret edilmiştir. Örneğin Allahu Teala Me'ariç suresinin 42 ila 44. ayetlerinde peygamberine şöyle buyuruyor. Ama sen onları şimdilik bırak da tehdit edildikleri günlerini kavuşuncaya dek dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. Gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde. İşte bu onların tehdit edile geldikleri gündür.
Bu ayetler kıyamet gününü kabul etmeyenler hakkındadır. Ve onların mezarlardan kalkması ve bütün insanların kıyamet arenası veya mahşer çölü adlandırılan alana doğru ilerlemesini beyan ediyor. Mahşer çölünde Allah'ın tüm kulları toplanır. Üzerlerinde yakıcı güneş vardır ve güneşin sıcaklığı çok fazla. İnsanlar şiddetle ter döker ve yorgun, bitkin ve şaşkındır ve sığınacak hiçbir gölge yoktur. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur: "Kıyamet allarının cinsi ateştendir ve ancak müminin gölgesi serindir." Bir başka hadiste belirtildiği üzere yerin sıcaklığı ve kalabalığın izdihamı insanları terletir ve nefes almalarını zorlaştırır. İmam Ali Aleyhisselam kıyamet gününü şöyle anlatır: "O gün en şanslı insanlar ayak basacak bir bulan ve durup nefes alabilen insanlardır." Muhterem dinleyiciler, Tarhan Radyosu'ndan sizlerle birlikteyiz.
Tahran Radyosu.
Bu arada insanların iman dereceleri farklı olduğundan mahşer çölünde bekleyiş süreleri de farklı olacaktır. Birçok mümin burada asla beklemeyecektir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Cebbar Allah muttakilere eşlik eden meleklere şöyle buyurur: Benim dostlarımı cennetle mahşur edin. Onları iyi ve kötüye karışan başka insanlar gibi bekletmeyin. Benim rızam ve hoşnutluğum onları kapsamıştır ve rahmetim onlara vaciptir. O zaman melekle bu grubu cennete doğru sevk eder." Dolayısıyla amel ve inançları iyi ve kötüye bulaşan ve günah işleyen insanlar temizlenmek ve ardından yüksek derecelerle cennete girmek için mahşer çölünde bekler.
İlahi mahkemenin kurulduğu kıyamet gününde herkesin amel defteri hesabına bakılmak üzere kendi eline verilir. Amel defteri veya amel mektubu veya amel karnesi içinde insanın amelleri kalemle yazılan bir kağıt parçası değildir. Rivayetlere ve ayetlere göre amel defteri çok dakik bir şekilde hazırlanmış ve varlık aleminin acayip şeylerinden biridir. Bu defterde her insanın tüm hareketleri ve ameller ve sıfatları ve huyları en ince detayına kadar yer alır, öyle ki insan tüm ömrünü bir anda görebilir. Bir rivayette İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur: "Kıyamet gününde insanın amel defteri ona verilir, oku diye söylenir. Sahabe Hazreti'nden sorar: Acaba içinde ne varsa tanır mı?" İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur: "Bir göz kırpma kadar ve harfi harfine hatırlayamayacağı hiçbir şey yoktur ve sanki hepsini o anda yapmıştır." Kur'an-ı Kerim Kehf suresinin 49. ayetinde şöyle buyurur: "Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez."
Gerçekte amel defterinde her insanın kişiliğinin tüm detayları sergilenir. Nitekim Yasin suresinin 12. ayeti şöyle buyurur: "Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır." Dolayısıyla eğer insan bu dünyadan ayrılmadan önce kendinden bir eser bırakırsa, o eser de amel defterinde yazılır. Rivayetlere göre insan öldüğünde üç şey hariç amelleri son bulur. İlkin iyi amellerde bulunan iyi evlat geride bırakmaktır. İkincisi, insanların yararlandığı bir ameldir. Üçüncüsü, kendisinden bıraktığı ve sürekli olan ve insanlarda sürekli ondan yararlanan cari sadakadır. Dolayısıyla kendisinden iyi bir sünnet geride bırakan ve başka insanlarda o sünnete amel eden bir insanın bu ameli de defterine yazılır. Bu durumda amel defterimizde yapmadığımız birçok amelle karşılaşabilir ve şaşırarak bunları ben yapmadım diyebiliriz. Ancak cevap gelir. İnsanların geçmesi için bir köprü inşa etmek, yoksul halkın yararlanması için hastane yapmak, bunlar cari sadakalardır ve senin elinle gerçekleşmiştir. Kim bunlardan kıyamet gününe kadar yararlanırsa sevabı senin amel mektubuna yazılır. Bunun tersi de geçerlidir. Yani kim kötü bir sünnet miras bırakır ve başkaları bu kötü amele uyarsa, azabı bu sünneti geride bırakana yazılır.
Burada hemen akla gelen ilk soru, tevbe eden insanın amel defterinin durumu nasıl olduğu sorusudur. Bu soruya cevap da şöyle söylemek mümkün. Tevbe eden ve tevbesi kabul edilen insan, amel defterinden kötü düşüncesi, çirkin ameli ve uygunsuz davranışı silinir. Nitekim İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız. Bir kul hakiki tevbe ettiğinde Allah'ın sevilen kulu olur. O zaman Allah onun yaptıklarını örter. Sahabe sorar, nasıl örter? İmam Aleyhisselam şöyle karşılık verir. Allah Teala onun için günahlarını yazan iki meleğin hafızasını siler. Onun bedenine ve organlarına da günahlarını örtbas edin diye vahiy eder. Yine yerin parçalarına da sizin üzerinizde işlediği günahları örtbas edin diye vahiy eder. O zaman Allah'ı hiçbir şey günahına şehadet getirmeyeceği şekilde ziyaret eder. Tövbe ile Allah'a muhalefet sayılan günah Allah'ın görevinin düşürmüş ve bu yüzden Allah Resulü şöyle buyurur. Tövbe eden insan hiçbir günah işlememiş gibi olur.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en önemli ilkelerinden biri olan maadla ilgili hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.